Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sevgili konuğumuz Can Bora Genç'le beraberiz. Abi nasılsın, hoş geldin.
Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
İyi ki geldin, bizi kırmadın. Çok memnun oldum, sağ ol.
Ne demek efendim?
Biz nasılsınız
ben
deyince...
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Ne mutlu. Biz nasılsınız deyince 3 kişi olduğumuz için biraz geriliyoruz böyle. Hanginiz girecek acaba
evet.
Konuşmaya?
Onun bir... Genel olarak, ortalama olarak nasılsınız yani?
Yani bu iyilik durumunu 3'e böldüğümüzde size ne düşüyor diye saçmalıyor yani. Abi sen nasılsın? Nasıl geçiyor günler? İyi misin?
Vallahi
neler
iyiyim.
Yapıyorsun?
Genel olarak iyiyim. Herkes gibi yani biraz ev modu tabii ki. İşte birazcık böyle Ağustos sonunda doğru işler açılır gibi oldu. Sonra da hemen kapanır gibi oldu böyle değişik.
Girdik çıktık gibi bir
İlginç
şey.
Yani açılıyor mu kapanıyor mu ne oluyor belli değil. Yani işte normal pandemik bir hayat şeklinde devam ediyorlar.
Yani hepimizde olduğu gibi.
Aynen.
Evet.
Şey diyordum. Yani bu normalleşme süreciyle başladı falan. İşte ben de ders veriyorum. İşte elektro gitar dersi falan veriyorum öğrencilerime. Yani böyle açıldık, başladık böyle derslere, kurslara. Ama böyle giderken o kadar tedirgin gidiyorum ki şey falan diyorum. Ulan keşke bütün öğrenciler iptal olsa da bugün dolmuşa binmesem falan.
Yani eğitimle ilgili şeyler açıldı aslında. Ben de bu oturduğum evet. yerde bir okulda çalışıyorum. Yani orada bir takım öğrenciler geliyor işte. İşte şeyi öğrendim. İşte çalıştığım bir üniversitede derslerin online olacağını öğrendim. Yani bu açılmaksa eğer tabii ki. öyle şeyler. Ama işte sahne işleri şu anda yok. Zaten çok da fazla olmuyordu yani. Ben çok aşırı sahneye çıkmıyorum artık. Öyle genel işte bildiğiniz gibi yani müzisyenlerin durumu birazcık tatsız evet. yani.
Umarım düzelir diyerek böyle bir umut İnşallah. Dolu bir konuşmayla siyah ışığımızı beyaza doğru böyle. Siyah ışık dedim ama konuşamıyorum. Abi biraz aslında... çok iyi oldu. Abi biraz müzikle tanışma hikayeni dinlemek isteriz açıkçası.
Tabii.
Başlangıcından müzikle... istediğin kadar anlatabilirsin sonsuza kadar. Vallahi hiç çekinme.
Abi şöyle yatabilirsin şuraya falan.
Ben 3 yaşında falan diyorum. Yani aslında hikaye hakikaten böyle ufak bir yaşta işte babamın eve piyano almasıyla başladı. Ben bir süre işte ilkokul çağında işte piyano dersi aldım özel. Ama hiçbir zaman hani böyle müzisyen olayım, konservatuara gideyim gibi bir düşünce olmadı. Yani ailede herhangi bir müzisyen yok, herkes mimar, mühendis. Ben de normal liseye gittim. Kendi kendime biraz gitar öğrendim sonra. İşte piyano derslerini bıraktım falan. İlk başta işte ODTÜ Fizik bölümünü kazandım ben. Ama zaman içerisinde anladım ki çok fazla hani meslek olarak bana göre değil. Belki bir mühendislik daha anlamlı olur diyerek. Yıldız Bilgisayar Mühendisliğine geçtim. İstanbul'da o sırada işte bir koroda söylüyordum. Mavi Topluluk diye bir koroda. İşte bir öğrenci yani üniversite öğrencilerinin toplanmış olduğu bir koro. Zaman içerisinde mühendisliğin de çok bana göre olmadığını anladım. Yani böyle anladım ki ben 9-5 çalışamayacağım yani.
Deneme yalan.
Zaten hani ülkede ne kadar mühendislik bilimi yapılıyordu ayrı bir konu. Yani çok böyle aşık olmadığım bir konu olduğunu anladım. Müzik hep, bir yandan böyle hep müzikle ilgilenirken buldum kendimi. Bir arkadaşım işte, bir caz piyanisti Burak Bedikyan, belki biliyorsunuzdur.
Biliyorum.
Burak işte çok iyi arkadaşımdı. O, ya senin sesin güzel falan, bir hani eğitim al, sahneye çıkarsın şeklinde fikir vermişti. Ben de o sırada işte İstanbul Üniversitesi'nin yarı zamanlı şeyleri vardı, sınavları böyle, koro şarkıcılığı bölümü. Sınavına girdim ve kazandım yani böyle alakasız bir şekilde. Evet ben yani yarı zamanlı bile olsa bir konservatuvar kazandım dedim kendi kendime. Öyle başladı. O sırada
galiba
işte...
Galiba ODTÜ fiziği kazanan her şey yapabilir gibi geliyor bana.
Hiç öyle değil yani.
Arada, ben de yıldızlıyım böyle... abi bu arada. Sen dedin yıldız sekliğindeyim. Öyle yıldız deyince mutlu oldum yani.
Orada. Sen müzik bölümünde misin sen?
Evet ben müzik ve sahne sanatlarında doktoradayım.
O ama zaman Uğur Hoca rock'n'roll olarak senin hocan.
Rock'n'roll tabii ki. İki dönem armoni dersime girdi. Uğur Hoca'nın kulakları çınlasın burada.
Uğur Hoca benim grup arkadaşım işte. Biz beraber çaldık yıllarca.
Müthiş.
Galaktika diye bir grubumuz vardı.
Süper abi, bölmeyeyim hemen devam et. Araya bir gireyim dipnot tamam. Dedim.
Tamam okey. Daha sonra işte özel ders de aldım birçok hocadan. İşte bir tanesi Pentagram'ın solisti Murat İlkan. Böyle ben hani rock solisti olayım falan istiyordum. Bir yandan biraz opera çalıştım, biraz rock çalıştım falan. Sonra işte sahne işleri başladı. İşte böyle Hayal Kahvesi'nde, Kemancı'da, o işte Taksim'in iyi olduğu zamanlarda çıkmaya başladık. Biraz müzikal dünyasıyla tanıştım o sırada. Ya bunlar hep böyle belli zamanlarda, belli yerlerde olmakla ilgili hep böyle tanışıklıklar. İşte birkaç müzikalde rol aldım falan filan. Askerlik bitti. İşte bir elektronik projemiz vardı. Ondan sonra da Kurtalan Express'ten bir teklif geldi. Kurtalan Express'te bir 3-4 sene solistlik yaptım. Kurtalan Express'te okurken diyorum. Kurtalan Express'te okurken de hakikaten öyleydi yani böyle. Gel git.
Tabii.
Asker gibi. Kurtalan Express'te söylerken işte Bilgi Üniversitesi'ne girmeye karar verdim. Tekrar lisans, yani kompozisyon ve ses mühendisliği eğitimi veriliyor işte orada. Oraya girdim. Orası bitti işte 4 sene. Şimdi de MİAM'da teori bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Şahane. İşte böyle bir hikayesi var aslında olayın genel olarak. Çok özetle. Böyle yani sonuçta hiç böyle aklımda olmayan bir şey. Yani profesyonel olarak müzikle uğraşmak yokken bir anda hayatım olmaya başladı. İşte Bilgi Üniversitesi'ne girince de zaten hani çok fazla meraklı olduğumu da gördüm işte müziğin çok çeşitli konularına. Orada da böyle gerçekten hani modern bir eğitim var. Bayağı kafamızı açtılar. Fazla açtılar hatta.
Keşke bu kadar
topa kapamak zorunda kaldım bazı şeyler.
Keşke bu kadar açmasalardı.
Yok yani hani espri olsun diye söylüyorum da. Ama iyiydi yani genel olarak. Hani ben çok yararlandım. Böyle genel hikayem.
Süper. Abi süpermiş zaten.
Abi peki hiç şey oldu mu? Böyle okula girdikten sonra işte bölüm mesela Bilgi'de hangi bölümdü?
Yani... Kompozisyon ve ses mühendisliği. Yani hem oradan hem ondan iki konudan da ders alıyorsunuz. Sonra işte hangisinde uzmanlaşmak istiyorsan ona birazcık yöneliyorsun falan ama hani iki şey de var.
Peki hiç bölüm bir arada gibi. Hissettin mi oraya girdikten sonra? Neticede uzmanlaşacağın bir şey gibi oluyor ya ses mühendisliği diyelim. Böyle hani ben ortaokulda girseydim konservatuara bunu daha iyi yapabilirdim. Ya da şu anda işte benim o kadar mühendislik ya da fizik gibi bir denemem oldu. Bunlar biraz daha fazla işime yaradı gibi bir kıyas yapabildin mi?
Yani aslında böyle 20'li yaşlardayken onu çok fazla yapıyordum. Keşke işte konservatuar okusaydım. İşte birçok arkadaşım zaten konservatuvardaydı o zaman. Müzisyen arkadaşım. Yani ciddi bir altyapıları var tabii. Adam işte 6-7 yaşından beri notayla haşır neşir olmuş. Sen işte hep matematik, fizik öyle devam etmişsin. Hani bunun güzel olabileceğini her zaman düşünüyordum. Ama bunları paylaştığım zaman konservatuvardaki arkadaşlarımla, özellikle işte klasik konservatuvardaki arkadaşlarımla, yani iyi ki girmemişsin. Hani böyle çok rigid bir insan olmadın. Birçok şey yapabiliyorsun belirli seviyelerde, çok çeşitli seviyelerde ve bundan rahatsızlık duymuyorsun. Çok hani bu konuda esneksin, kafan esnek, kendinde esneksin şeklinde. Baktığım zaman gerçekten öyle. Yani hakikaten birçok ortama girip, yani bu işte hep çok, yani işte sanatsal konuda üst seviye, alt seviye zaten çok tartışılır ama hadi öyle diyelim, yani üst seviyesinden en alt seviyesine kadar herkesle iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Bu gerçekten anlamlı bir durum. Dolayısıyla çok belli bir zaman sonra o senin dediğin şeyden çıktım yani. Çok öyle bir düşüncem olmadı.
Açıkçası ben de böylesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir konservatuar okuyan aynen. Birisi olarak. Çünkü böyle her şeyin farklı bir getirisi olacağını düşünüyorum. Kafada illaki kesinlikle. Böyle bir ampul yakıyordur. Ne kadar farklı
kesinlikle.
Farklı şey
yani bir analitik altyapıdan gelmiş olmak rahatlatıyor. Yani hakikaten bir konservatuvar öğrencisinden, yani duygusal anlamda da, mental anlamda da çok farklı düşünebiliyoruz yani. Hani evet. Bizim gibiler diyelim.
Kesinlikle katılıyorum.
Böyle.
Aa, peki bu Kurtalan Ekspresi yıllarını merak ediyorum ben kendim.
Kurtalan Ekspresi yılları, evet.
Orada okuma sürecin nasıldı diye okumuşsun dedi.
Biraz oradaki eğitim hayatından sonra.
Yani böyle, evet. Kurtalan Ekspresi şöyle anlatabilirim. Öncelikle yani oradaki repertuar, söylenen repertuar, işte Barış Manço ve Best of Barış Manço, Best of Cem Karaca ve Best of Halk Türküleri arranged in rock style şeklinde ya da pop rock style şeklinde. Benim açımdan çok tabii ciddi bir tecrübe oldu. Ben o zamana kadar bir baştan sona bir Türkçe repertuar hiç söylememiştim. Genelde böyle işte funk rock, işte pop rock tarzı şeyler söylüyordum ya da müzikallerde söylüyordum. Bir o açıdan çok geliştirdi tabii ki. Bir tanınırlık olması açısından çok değerli oldu. Ya çok böyle hani tırnak içerisinde işte şöyle bir söylem vardı, işte hani Barış Manço ve Cem Karaca'dan sonra Kurtalan Ekspres'in gerçekten bir hani solisti oldu. O zamanlar hep böyle atıyorum Bahadır abi söylemiş, hani gitarist. Hı hı. Ondan sonra bir başka gitarist abimiz vardı, o da aynı şekilde Gürakat'a söylemiş falan. Dolayısıyla böyle ya ilginç, hem duygusal açıdan, hem iş açısından, hem kendini geliştirme açısından hakikaten tam bir okul gibiydi yani. Hani insanın çok kendini kaybedebileceği bir ortam. Hı-hı. Çünkü aslında yıllar içerisinde bu Barış Manço, Cem Karaca ya da Kurtalan Ekspres, işte Anadolu Rock diyelim, hikayesinde benim bir rolüm yok yani. Hı-hı. Ben çocukken zaten bu insanlar müzik yapıyorlardı. İşte herkesce biliniyorlardı falan filan. Ama öyle bir ilgi alaka oluyor ki sanki hep yıllardır o ekiple berabermişsin gibi, abi siz çok büyük adamsınız falan deyip sarılıyor mesela yani. Evet. Abi bir sene önce yani evde oturuyordum, ne büyük adamı falan. Dolayısıyla orada hani o duygusal şeyi egosal anlamda dengelemek biraz kolay olmuyor. Yani yerini bilmek gerekiyor gerçekten. Yani ben işte bunun solistiyim falan diye gezdiğiniz zaman grup bir kere zaten bir hop bakalım falan diyor. Yani ben öyle bir şey yapmadım da. Ama genel olarak pozitifti diyebilirim. Çok fazla yerde sahne alma imkanım oldu. Yani büyük, küçük. Yani ne bileyim işte Harbiye Açık Hava'da da konser verdik. Kars'ta bir ufak barda da konser verdik mesela. Dolayısıyla bunlar önemli tecrübeler yani. Hem işte çok fazla gitme şansım olmayan yerlere gittim. İnsanlarla tanıştım falan. Bir tane de işte bir tribute albüm yaptık. Orada da böyle bir parça söyledim, bir de Murat İlkan'la bir düet yapmıştık. Böyle güzeldi, değerliydi yani. Yani o ruhu yaşatmaya çalışmak gerçekten güzel. Konserler çok böyle duygulu geçiyordu gerçekten. Güzel, hoştu genel olarak.
Şahaneymiş. Yani onu şu an hayal ettim bir müzisyen olarak. O yaşadığın şeyleri, dediğin o ego kontrolü durumu bir anda böyle. Çok kıymetli, kült bir grup olduğu için. Bence ne mutlu senin adına diyeyim yani abi. Çok güzelmiş. Sevindim, evet, evet. Güzel tecrübeler. Çünkü aynen. Şey yani. Oluyor yani sosyolojik anlamda da insan işte Harbiye'den o Kars'a giden o ivme var ya, o duygu durum ivmesi değişiyor. Evet. Her yeri geziyor insan. Görebiliyor. Ama o müziğin oraya da taşıyor.
Falan derken bir anda öyle. Burada bas amfisi yok abi şehirde falan. Şey
falan tabii tabii. En yakın bas işte 200 kilometre ötede falan.
Erzincan'da falan. Konsere ne zaman başlayacağız? Erzurum'dan bas bekliyoruz. Bas amfisi bekliyoruz.
Ama öyle. Sanırsam herhalde kıymetli yapan da o zaten. Mesela Kurtalan Ekspres gibi büyük grupların hani birçok, Türkiye'nin birçok yerinde konser vermiş olması, birçok insan tarafından beğenilmesinin bence bir açıdan kilit rolü de bu. Yani gerçekten gidiyorlar, o konserleri oralarda veriyorlar zor şartlar altında ve oradaki insanlara da kendilerini tanıtıyorlar ve onlara değer verdiklerini gösteriyorlar ki bu da zaten hani o işte Anadolu Rock'ın işte o birike birike gelen o kültürel sermayesini daha da kıymetli yapan başka bir unsur. Yani kültürel devamlılığı sağlıyor bir taraftan da.
Evet kesinlikle öyle. Yani şimdi bir tabii ki ciddi bir jenerasyon farkı var. Yani işte hı-hı, rahmetli Barış Manço, Cem Karaca'ların zamanı bizim babalarımızın zamanı. Dolayısıyla artık seyirci profili değişmiş ve tekrar bu şarkıları insanlar biliyorlar ama canlı olarak insanlarla buluşturabilmek lazım. Ve maalesef ki bu kült abilerimiz sahnede yoklar. Yani öyle olsa zaten bir dert yok. Her zaman her yerde buluşturabilirler. Hı hı. Ve işin öyle bir zorluğu var. Yani evet bu ritüel diyelim ya da bu felsefe ya da bu iş devam ediyor. İşte bu şekilde devam ediyor ve bu insanlarla devam ediyor şeklinde bir durum var. O yüzden hakikaten birçok yere gitmek zorundasınız. Ve burada da hani zaman zaman böyle çok hani gidilmeyen ya da gidilmesi tercih edilmeyen yerlere de gidiyoruz. Ama ilginç şekilde ya oradaki konserler de çok iyi geçiyordu. Yani insanlar ciddi anlamda yani düşünüyorsun şimdi Kars'a gideceğim abi kim ilgi gösterir kim bilir falan diyorsun ama hiç öyle değil aslında falan böyle.
Evet. Harika.
Dolayısıyla birçok şeyi gözlemleme şansı oldu.
Evet. Abi bu ilk başladığınız grubu Galaktika olarak evet, söyledim. Bu Ankara'dan mı yaptınız yoksa İstanbul'a geçince
yok,
mi?
Yok yok İstanbul. Yani onun da ilginç bir hikayesi var aslında. Galaktika grubunun aslında kuranlar Şebnem Ferah ekibi. Yani ekibi derken Aykan, İlkan ve Buket Doran işte onlar böyle bir bar grubu kurmuşlar. Yani Şebnem Ferah'ın bateristi ve bas gitaristi. Ben de Murat abiyle işte ders alıyordum Murat abiden şan dersi. Zannedersem Buket ya da Aykan sormuş ya biz bir solist arıyoruz kim var hani seni tanıdığın falan diye. Murat abi de beni önermiş. Ben öyle alakasız bir şekilde en böyle top şeyden başladım yani anlatabiliyorum. Hani ya hiçbir olay yokken yani 2 sene önce ders alan adam tak diye böyle kemancıya çıktım falan zaten ilk şeyimi hatırlıyorum da şöyle söylüyorum falan yani sahnede. Ondan sonra benim açımdan şanslı bir durum oldu. Galaktika çok keyifli bir gruptu. Yani hepimizin aslında yetenek olarak ya da istek olarak ya da materyal olarak yönelimleri farklıydı. Yani işte atıyorum bateristimiz aslında bir ne bileyim progressive rock, progressive metal bateristi. Hı hı. İşte Buket işte pop rock rock şeklinde çalan bir basçı. İşte ben böyle zenci olaylara daha çok sesim gidiyor. Ne bileyim Jamiroquai'dir, Steve Wonder'dır falan filan. Hı hı. İşte rock da söylemeye çalışıyorum ama hani böyle bir 30 parça rock söylesem yani hastaneye kaldırılırım yani. Ciyak ciyak bir durum yok ya falan derken. Dolayısıyla böyle çok nasıl diyeyim böyle her telden bir repertuarımız oldu ve istediklerimizi çaldık gerçekten. Süper. Yani işte Prince'de çalıyorduk, Whitesnake'de çalıyorduk, işte Savatage'da çalıyorduk, işte Jamiroquai'da çalıyorduk, Steve Wonder'da çalıyorduk falan böyle. O yüzden zaten hiçbir zaman bir cuma cumartesi grubu olamadık öyle olduğu için.
Evet. Perşembe gündür sizler.
Pazar dedi. Pazar abi.
Pazar tabii.
Pazar gece 12 yani. Ama çok keyifliydi çünkü yani pazar gecesi 12'de çıkıyorsunuz. Kim gelir ki? Pazartesi iş var yani.
Evet.
Dolayısıyla ne kadar müzisyen, oyuncu varsa izlemeye geliyordu. Böyle keyifli geçiyordu yani. Arada bir mesela 23 Nisan pazartesiye denk gelir. O zaman çok dolardı falan. Hani yarın iş yok. Oo kim varmış bu varmış. Olsun falan deyip. Böyle yani o asıl aslında orası benim için tam bir okul oldu. Çünkü benim hani Galaktika o anlamda ilk göz ağrım. Yani profesyonel olarak sahneye çıktığım ilk grup. Gerçekten seyirciyle bu kadar buluştuğum ilk grup. Bir takım insanlarla tanışabildiğim. Yani işte izlemeye geliyorlar. İşte bir takım yorumlar yapıyorlar müzisyenler falan. İlk grup. Ve o grup 5-6 sene devam etti. Belki de 7 sene kadar devam etti. O yüzden şanslıyım ve tabii ki sahnede bir solist olarak, bir vokalist olarak, işte sesini kullanan bir insan olarak birçok şeyi tecrübe etme imkanım oldu. Çok farklı tarzlarda. Bu da zaman içerisinde işte hocalık yaparken çok işime yaradı.
Evet.
Bu çok önemli bir tecrübe. Yani hani böyle bir repertuar nerede söyleyeceksin yani bir Jamiroquai söyleyeyim, arkasından bir Whitesnake söyleyeyim. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir grup yok yani.
Evet.
Böyle.
Yani tam olarak piştiğin ve
evet hani... evet fazla pişi yandım yani öyle. Pişmek de değil. Artık böyle.
Çok çok güzel bir deneyim ama ya gerçekten. Yani evet, öyle evet, deneyimlemek, öyle. Sahnenin tozunu yutmak gerçekten.
Kesinlikle kesinlikle. Hı-hı. Çok değerli yani.
Peki hep şimdi birden fazla enstrüman çalıyorsunuz, vokalistlik var. Grup müziği yaptığınız zamanlarda enstrümanist olarak yer almış mıydınız gruplarda yoksa sadece vokalist olarak mı?
Yok hayır yani öyle bir şey olmadı. Yani enstrüman olarak mesela evet sahnede klavye yani böyle yardımcı klavye ya da işte gitar çalabilirim ama öyle bir şeyi çok tercih etmedim açıkçası. Tamamen solist olarak devam etti olay. Yani tamamen ona konsantre olmak istedim. Öyle bir şey olmadı hiç.
Çok güzel. Peki şu anda eğitim verdiğiniz okul ve eğitim verdiğiniz alan nedir?
Şöyle eğitim verdiğim birkaç tane yer var. Bir tanesi Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübü yani müzikal kulübünü çalıştırıyorum. Orada hem genel koordinatörüm hem müzik direktörüyüm. Doğuş Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde iki tane ders veriyorum. Şan dersi veriyorum. Yani vokal işte bir takım vokal teknikleri ya da o konuda vizyon geliştirme diyelim. Bir de müzikal oyunculuk dersini bana verdiler. Yani oyuncu değilim ama artık kimse olmadığı için herhalde. Sen öğret ya bir şeyler şeklinde. Müzikal oyunculuk dersi veriyorum. Burada işte oturduğum yerde bir özel okul var. Orada vokal, gitar ve piyano dersleri veriyorum. Yani gitar ve piyano genelde böyle hani beginner seviyesinde oluyor. Yani başlangıç seviyesi ya da orta seviye gibi. Hani böyle seviyesi çok yüksekse ya da atıyorum çok ciddi işte klasik ya da caz çalışmak istiyorsa yani ben kendi arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Yani onlar daha rahat kontrol edebilirler diyerekten. Ya da işte opera çalışmak istiyorsa yani hani çalıştırabilirim ama sonuçta hani benim hocalarım ya da benim arkadaşlarım o konuda çok daha deneyimli. Onlara yönlendiriyorum. Bu şekilde verdiğim dersler aslında genel olarak. Bir de özel öğrenciler oluyor işte.
Evet. Bu böyle. Durum bana çok kıymetli geliyor. Hem birden fazla şey yapabiliyor olmak açısından hem de nerede durman gerektiğini bilmek açısından. Yani onu fark etmek de çünkü çok kıymetli bir şey. Evet. Yoksa ben her şeyi yaparım zihniyeti de olabiliyor bir noktada. Ama işte o bilinçli olma durumu ve gerçekten denediğiniz her şeyde bir takım teknik olarak bilgileri alabilmek, müzikal olarak o bilgileri alabilmek için ekstra çaba sarf edip ama yine de benden çok daha iyileri var noktası çok kıymetli bir şey. Ve yani
O işte biraz herhalde hani analitik bir yani aşırı duygusal değil de yani analitik düşünüyorsunuz ve ben şey konusunda şanslıydım. Benim arkadaşlarım yani benden iyi müzisyen arkadaşlarım ya beni pohpohlamadılar çok fazla. Yani hani seyirci pohpohluyor sizi. İşte gidiyorsunuz hayal kahvesinde bir şey söylüyorsunuz. Vay abi Steve Wonder gibi sesin var falan. Yani yok öyle bir şey yani. Steve Wonder gibi sesim olsa Steve Wonder gibi sesim olur ve hakikaten olur yani. Yani o öyle duyuyor, öyle seviyor. Eyvallah o da değerli ama işte buna kapılmamak lazım. Müzisyen arkadaşın geliyor. Abi bak şuralarda entonasyon kötüydü diyor mesela. Ve buna açıksanız eleştirel anlamda. O zaman evet bak ben hani atıyorum kendime bir kaydedeyim. Bir bakayım nerelerde dert var deyip yani sürekli bir gelişim içerisinde olmak bana çok daha keyifli geliyor yani her zaman.
Evet.
Yani bazen şeyi soruyorlar işte hani sen aslında sahne adamısın yani hocalık işte herhalde çok sevmediğim bir şey ama hani işte hayat idamesi için gerekli falan. Hiç öyle değil. Yani hocalık mı sahne mi diye sorsanız bir cevap veremiyorum. İkisi de değerli, ikisi de heyecanlandırıyor beni. Dolayısıyla yani hani keşke tüm sanat camiası hatta bütün sektörlerde iş yapan insanlar bu kafada olsa yani hep kendini geliştirme kafasında olsa çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
Evet, bir de sürekli deneyim, yani deneyimle aslında atılmışsınız bir yandan da müziğe. Hı-hı. O da çok kıymetli bir şey olmuş. Yani
evet,
hani
evet.
Masa başında, neticede bizim derslerimiz hep uygulamalı. Masa başında da tabii ki teorik şeyler de yapıyoruz ama onu uygulayıp dönütünü almak o anlamda çok daha sanıyorum verimi arttıran bir şey olmuş. Bilinci
kesinlikle
şey
yani
olmuş.
Akademik olarak yürümeye başladığım zaman müzik konusunda ben aslında tersten girmiş oldum olaya. Yani birçok arkadaşım ya şöyle yapabileceğiz mi, böyle yapabileceğiz mi dediği şeyleri ben geçmiştim. Evet yaparsınız yani arkadaşlar. Çok da önemli şeyler değil falan. Öyle Allah Allah niye ki falan diye bakıyorlardı öyle. Şimdi onlar yaşıyorlar o süreci.
Evet.
Başka bir açıdan bakabiliyorsunuz gerçekten. O da değerli tabii ki. Bir evet. Şans bir yandan tabii ki.
Bir de o mühendis bakış açısından bence.
Olabilir, evet.
İşin orada gerçekten uygulamalı
yani. Bilgisayar yerde... mühendisi olunca böyle algoritmik düşünme olayı var.
Evet, böyle yeni bir sekmeyi şu, açıyorum, yeni sekmede armoni var falan böyle. Birazcık kontrpuan açayım falan böyle. Onu kapatayım, hayır birazcık işte böyle. Solfej falan. Şeyi soracaktım, şimdi Miami'de da yüksek lisanslısınız galiba, müzik teorisi.
Evet, evet, evet.
Ya işte Bilgi Üniversitesi'ndeki kompozisyon ve ses mühendisliğinin yanında işte müzik teorisi üzerine bir yüksek lisans, onun dışında... İşte müzikal yarı zamanlı aldığınız dersler aslında bunların hepsi böyle o müzik bilimi çarkını çok güzel oturtmuş. Çünkü
evet,
fizik
evet.
kazanıp bırakan yani gitmeyi tercih eden biri değilsiniz. Ama onun yanında burada bir ses fiziği dünyası da var. Bence bağlantılı olan çok yeri var. Evet. Ardından aslında matematiksel olarak müzik teorisinin de bağlandığı noktalar var.
Kesinlikle.
Bu
kesinlikle.
Bilimlerin hepsi aslında... Ayrı ayrı ders olduğu için isimleri ayrılarak adlandırılmış.
Tabii,
halbuki
tabii.
çok iç içe şeyler. Bunlar da aslında insanın pedagojik tarafını çok besleyip aynı zamanda sahne tarafını da besleyen şeyler olduğunu
aynen,
düşünüyorum.
Aynen. Yani mesela sahnede olup yani işin işte ses mühendisliği diyelim ile uygulanan kişilerin ne yaptıklarını, ne ettiklerini, ne zorluklar yaşadıklarını anlamak mesela çok değerli bir şey iletişim anlamında.
Kesinlikle.
Eğer bilmiyorsanız sahnede atıp tutuyorsunuz. Abi şunu niye açmıyorsun, bunu niye kısmıyorsun, işte bilmem ne falan. Nerede evet. yaşadığınızı da unutup tabii ki. Tabii. Sanki böyle her şey bir Beyoncé konseri ya da Metallica konseri gibi olacakmış gibi düşünüp. Niye öyle ama Beyoncé konseri öyle değildi falan.
O herkesin düştü. Yani o... İşte böyle yani Bruno Mars'ın orkestrası gibi gelmiyor falan ben böyle şeyler aynen. duydum. Ama yani böyle şeydeyiz, Taksim'deyiz falan.
Neyse. Aynen. Hem ne istediğinizi az çok biliyorsunuz hem nasıl anlatacağınızı ya da o kişinin neyi ne kadar anlayacağını anlayabilmek bile bir şey. Bazen işte bir ses çıkıyor karşınıza diyorsun ki ben daha fazla bir şey söylemeyeyim yani artık. Yani bir şey olmayacak yani dolayısıyla idare edeyim durumu falan. O anlamda evet güzel. Şeyi iyi oldu mesela ben hani kompozisyon ve ses mühendisliği bir arada olduğu zaman işte kompozisyon tarafına daha çok yöneldim. Çünkü ses mühendisliği tarafında bir takım yani iş tabii ki artık dijitale doğru kaydı. İşte analog bir takım şeyler de var. Yani hı hı. işin temeli analog tabii ki ama hani ben bunu kendim takip edebilirim. Hani bir takım mühendislik bilgilerimle, matematik bilgilerimle şeklinde düşünüp dolayısıyla o tarafa kaydım. Çok da daha anlamlı oldu yani daha böyle
genişletti
beni o anlamda.
Ne kadar fazla alternatif tabii o kadar çok.
Tabii.
Tamam bu okey bu bir de bunu deneyeyim falan çok çok özendiğim bir şey yani gerçekten evet, şu an bayılarak.
Her işi yaparım abi falan. Ne iş olsa yaparız abi şeklinde.
Abi şeyi sormak istiyorum ya bu programımızın kült sorusu haline geldi. Gerçi. Hı-hı. Mühendisler stres yönetiminde çok başarılı insanlar bence de.
Hı hı.
Sahne ilk sahnedir herhalde ama bilmiyorum. Yani genel olarak bu sahne hayatım hı hı. boyunca veya işte kendi kariyerim boyunca olabilir. En anksiyetili anların yani bir top 10 değil de bir top 3 yapsak ya da bir tane varsa bize anlatırsan çok seviniriz.
En anksiyetili anlarım.
Yok ya, ya stres bu... olmuyorum diyormuş değil mi? Biz programı kapatıyormuşuz.
Stres mi o da ne falan. Ya aslında şöyle bir durum var. Her şekilde zaten yani anksiyete oluyor bir şekilde. Yani en anksiyeteli anlarım aslında bir performans varsa o performansın o haftası yani. Abi 3 gün sonra sahneye çıkacağız hay Allah falan çıkmasak mı falan. Bayağı buralara gelen bir şey var. Niyeyse yani sanki hiç o işi yapmamışım gibi. Böyle işte şu mu olacak sonra işte yavaş yavaş ya oğlum çalıştık işte tamam yapacağız güzel güzel dert olmayacak falan diye düşünüyorsunuz. Sahneye çıkınca bitiyor gerçekten o. Yani bir şekilde kopup gidiyor insan ve indikten sonra da ya hay Allah keşke biraz daha kalsaydım.
Denize
niye
girmek
falan. Yani o anksiyeteye giren insan gitmiş yerine böyle bir canavar gelmiş falan, sahne canavarı. Yani genelde şöyle diyeyim, yani ilk üçü hatırlamam çok zor, yani çok fazla sahne deneyimi var. Ama genel olarak böyle hani projelerin ilk konserleri, ondan sonra çok hani büyük seyircili konserler. Mesela bir tane şey vardı, ilk defa açık havaya çıktığım bir konser vardı. Bir koroda idim o zaman. İşte Ferhat Göçer'in arkasında söylüyor koro. Bir parça var. Böyle zencivari bir abi, bir müzikal parçası. İşte orada bir ufak solo söylüyor. O soloyu bana verdiler. Yani ben çıkacağım koro içinden. Böyle karşıda 3000-4000 kişi ve sonuçta o mesela ilginçti tabii. Hay Allah falan. Bayılır mıyım acaba? Sesim çıkacak mı acaba? O ciddi anksiyeteydi. Ve solo da 20 saniye yani. Başka bir şey değil. Onun dışında bazen mesela bir takım projelere iyi hazırlanamıyorsunuz. Ya kendiniz ya genel olarak o proje iyi hazırlanmamış oluyor. O ayrı bir anksiyete. Mesela öyle bir müzikal projesi vardı yani. Böyle her şey darmadağınık. Yani birkaç tane fotoğraf var bir gün. Böyle sahnede bakışlarım var falan. Yani ne oluyor burada? Neredeyim ben falan gibi. En sonda alkışa çıkmışız. Herkesin suratı böyle, kafalar öne eğik falan. Yapamadık falan şeklinde. Böyle tecrübeler oluyor. Genel bir anksiyete durumu ister istemez var. Yani heyecan artı anksiyete falan böyle. İşte gece böyle bir uyku kaçması oluyor yani.
Böyle şeyden, bir de konserler akşam olduğu için sizin için o günler muhtemelen birazcık daha zor geçiyordur gün içerisinde yani.
Kesinlikle yani o gün içerisinde olan olay zaten bir şey, dert yani. Hani gelse bitse de gitse artık falan diye düşünüyorsunuz. Evet. Bir de şey mesela çok özellikle bu son dönemde ben şimdi Kurtulan Ekspres'ten sonra yani sahne olayını hayatımın yani 4. 5. sırasına aldım yani. Hani bu iş böyle gitmeyecek hayat idamesi anlamında. Dolayısıyla hani başka şeyler de yapmak istiyorum. Biraz onlara kanalize olayım. Sahnede işte güzelliği olur işin şeklinde. Artık böyle tabii ki sahneye çıkma frekansı da azaldı yani. Atıyorum işte ayda bir, işte 2 ayda bir, 3 ayda bir oluyor. O da mesela anksiyete yaratıyor. Yani uzun zamandır sahnede değilsin. Böyle gayet normal vatandaş gibi yaşıyorsun yani. Bir anda işte o sahne durumuna geçmen lazım. Neydi ya bu sahne durumu? Ben evet solistim ben, şöyle bakmam, böyle durmam lazım falan gibi. O da bir sıkıntı yaratıyor aslında ufaktan.
Biraz da şeyi merak ediyorum ben ya, bireysel merakım. Böyle şimdi bir 20 sene önce böyle bir Golden Age of Alternative Turkish Rock dönemi vardı ya hani.
Şu anda hani daha golden ya. Her şey alternatif yani.
Ama işte o zaman hani daha aktif bir scene vardı böyle, daha ya da bana öyle geliyor. Ben çocuktum o zamanlar, çok özenirdim. Yani, ulan bir tane Rock'n'Coke'a gitsem falan derdim ama daha 18 yaşımda değildim. Falan böyle. 18 yaşıma girdim, Rock'n'Coke bitti falan böyle. Çok üzüldüm. Böyle çok bana öyle geliyor ya da ben öyle konumlandırdığım için, ama çok dolu dolu bir böyle rock scene vardı gibime geliyor. Ve işte bu geçen 20 yıl süre içerisinde böyle gitgide sönümlendi. Böyle birazcık o günlerle bugünün farkına biraz değinebilir miyiz yani? Tabii. Daha neler vardı gibisinden.
Şimdi çocuklar falan. Bizim zamanımızda ne günlerdi ya. Ya şimdi şu, bu konuda haklısın. Yani bir Golden Age, hani karşılaştırdığımız zaman gerçekten belirli açılardan Golden Age. Şu açıdan çok fazla festival yapılıyordu. Çok yani canlı müzik piyasasının çok canlı olduğu bir dönemdi. Yani şu anda bildiğimiz birçok albümü olan rock sanatçısı diyelim, hatta folk sanatçısı da vardır yani kesinlikle. O dönem buralarda sahneler alıyorlardı ve bu insanların hepsi en kaba tabiriyle ünlü oldular yani. Üçer beşer tane albüm çıkardılar, bir kısmı zaten koptu gitti, çok iyi yerlere geldi. Yani ne bileyim işte Şebnem Ferah bunlardan biri, Teoman bunlardan biri, senin Pentagram ekibi Murat abi bunlardan biri, Duman yani Kaan onlardan biri, işte Mor ve Ötesi öyle aynı şekilde, Athena ya da tüm bu müzisyen dostlarımız hepsi o dönemde o farklı farklı sahnelere çıkan isimlerdi. Ve böyle organik bir aslında bağlantı oldu. Bu da çok değerliydi. Çok fazla ilgi vardı. Yani bu sosyal medya durumu yoktu mesela. Ve insanlar bir takım şeylere açtı. Yani böyle kolay kolay ulaşılmıyordu yani. Hani birini ara, ya cep telefonu yoktu, ben onu hatırlıyorum yani cep telefonu olmadığı zamanı. Birini aramak bile bir olaydı yani. Ya da biriyle buluşmak, bir yere gitmek, işte böyle canlı müzik falan. Dolayısıyla 90'lı yıllar ve 2000'li yılların böyle 2007-2008'e kadar falan gerçekten farklıydı. Kitle olarak da farklıydı. Tavır, tarz olarak da farklıydı. Başka bir jenerasyondu aslında. Yani işte diyorlar ya işte X, Y, Z diye. Yani X ve Y jenerasyonunun dönemleri onlar. Yani şey anlamında söylemiyorum. Hani bu jenerasyon iyidir çünkü jenerasyon kötüdür falan gibi değil. Ama biz baktığımız zaman tabii ki kendi duygusal perspektifimizden bakıyoruz ya da düşünsel perspektifimizden bakıyoruz. Bize çok daha anlamlı, çok daha dolu, çok daha keyifli geliyor bazı şeyler. Çok daha samimi geliyor. O dönemde kurulmuş olan arkadaşlıkların çok daha değerli ve uzun süreyle devam ettiğini görüyoruz. Başka bir yani çok böyle üst kültür bir durum yok ama başka bir kültürel durum var gerçekten. Birçok zorlukla savaşıp aslında bazı şeyleri elde etme durumu var. Evet. Yani işte Murat abiler mesela benden de bir jenerasyon önceler. Yani ne nota vardı, ne ortada gitar vardı, ne gitar teli vardı diyor mesela Murat abi. Ya şimdi bu durumda müzik yapmaya çalışmak apayrı bir şey. Bizim durumumuz ayrıydı. Bir takım şeyler vardı ama bu kadar işte, yani biz Galaktika olarak hani böyle kendimizi tanıtacağımız çok fazla bir mecra yoktu yani. Ben düşünüyorum o zaman Instagram, Twitter falan olsaydı kim bilir nasıl olurdu. Şimdi de bambaşka artılar ve eksiler var. O dönemin şeyi farklıydı gerçekten. Yani nasıl diyeyim, o ruhu diyelim.
Organik.
Ruhu farklıydı, evet. Ya bu kadar yine böyle çok tırnak içerisinde boş konuşulan bir ortam yoktu. Çok keyifliydi. Gerçekten çok eğlenceliydi.
Evet.
Ve şey olarak da tabii ki yapılan etkinlikler olarak da çok daha fazla etkinlik yapılıyordu. İşte Rock'n'Cock bunlardan biri. İşte One Love Festival diye bir şey vardı. Yani yaz geldiği zaman bir festival ayları oluyordu yani. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, hatta Ekim falan. Dolayısıyla gidecek, izleyecek çok fazla şey vardı. Bir çok güzel konserler izlediğimizi hatırlıyorum yani.
Şeyi hatırlıyorum ben de, işte Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin şu an şeyin konser festivalin ismini unuttum, düzenlediği bir metal fest vardı. Yani işte hani dersin hani belediye düzenliyor falan derdin ama Blacktooth falan geliyordu ve böyle pogolar,
tabii,
tabii. Walking Dead'ler falan böyle
tabii,
yani.
Tabii.
Yüzümüzün üstünden kamyonla geçiyordu.
Tabii yani ben mesela hani hangi grupları izledim? Mesela Muse'u izledim, Dio izledim, Whitesnake izledim, Deep Purple. Yani bunları İstanbul'da izledim, Dream Theater izledim. Bu insanlar geliyorlardı yani. Bunları getiren insanlar vardı, bunları takip eden insanlar vardı. Bunun dışında yani şu anda olan olaylar da vardı yani. Atıyorum işte bambaşka bir yerde işte pop konseri falan filan filan. Hı-hı. Hepsi bir arada devam ediyordu.
Çeşitlilik daha fazlaydı aslında.
Evet evet, çeşitlilik vardı oldukça.
Bu arada evet. Abi sen konuşurken şu an ben seni kime benzettiğimi buldum.
Ben söyleyeyim sana kime benzettim.
Evet söylesene.
Drak'a mı benzettin?
Ben direkt ona benzettim.
Dwayne Johnson'a mı?
Evet.
Keith ya Dwayne Engage'in evet. Solisti ismini bilmiyorum ama.
Kimin solisti?
Keith Switch Engage'in.
Ha Allah Allah, bak yeni biri bakayım.
Evet, şu an gerçekten ya genelde parçaya girsen Dio deyince Holiday'ı kavurlamıştı grupta. Baya şimdi sen onu söylüyormuşsun falan gibi dinliyorum böyle yani. Bir anda bir küçük aydınlanmaya.
Ve ilginç bir şey var böyle, bana bir sürü arkadaşım aa bak şuna benziyorsun diye bir takım insanlar gönderiyorlar.
Ama en fazla Dwayne Johnson'dır abi ya.
Evet evet, ama yani zaten evet. Böyle hani böyle melez zenci kel kafalı gözlüklü biri oldu mu ona benziyorum zaten yani. Bu kim? İşte NBA antrenörü, ha eyvallah. Bu kim? İşte kontrbasçı bilmem ne falan.
Bir de bu Göl Salam 2 albümünde yer aldım. Eğri Eğri Doğru Doğru ve Dostum Dostum parçalarını Vatikan'la beraber söyledim. Bu stüdyo süreci nasıl geçti senin için? Eminim ki sahnede kazandığın deneyimden çok daha farklı bir taraflı bir şeyler yakalamışsındır diye düşünüyorum. Onları paylaşmak ister misin?
Tabii paylaşmak isterim. Biraz düşüneyim neler olmuştu diye. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz o albümdeki yani aranjelerin hepsini beraber yapmaya çalıştık. Özellikle ilk parça, yani mesela Maden Ocağı parçası full hepimizin katkısının olduğu bir parçadır. Zaman geçtikçe tabii ki o şey dağılıyor. Daha çok işte bizim Serdar abi vardı, Serdar Öztop ve Bülent daha çok işleri ele aldılar. Solistlik açıdan yani Serdar ve Bülent oldukça yönlendirdiler beni. Çok böyle hani özel bir şey, ya çok hızlı oldu bir kere, çok hızlı olmak zorunda kaldı. Yani oraya atıyorum, ne bileyim işte bir isim, bir kişi geldiğinde farklı oluyor. Sen Kurtalan'ın zaten çocuğusun yani. Hadi can boşunu söyle de bitirelim falan oluyor genelde. Dolayısıyla böyle çok aşırı bir şey yapamadım. Yani maksimum 2-3 defa söylemişimdir. Oldu oldu falan dendi ve bir şekilde devam etti. Dostum Dostum şarkısının aslında hikayesi ya da tesadüfü güzel diyelim. Yani parçanın sözleri, işte Murat abiyle benim dostluğum falan, böyle bir tesadüf oldu. Yani kimle yapsan acaba düeti derlerken ben aslında Murat abiyi geçiriyordum aklımdan. Ekipten de ya Murat olabilir aslında, bak hem senin hocan falan dediler. Bir tabii şey oldu, yani tonla ilgili bir süre bir kararsızlık oldu. Çünkü bir tonda söyledik, bana okey ama Murat'a pes geldi. İşte Murat dedi ki, Murat abi ya sende daha fazla tiz var mı? Varsa hani oraya alalım. Bu olmadı yani, ben böyle pek iyi hissetmedim. İşte ben de var dedim yani, işte bir iki tonda. Dolayısıyla böyle ortak bir yere aldık falan. Çok keyifli oldu. Böyle her dinlediğimde, yani Serdar abinin tabii ki katkısı da çok büyük. Oradaki gitar solosunu ben çok seviyorum Dostum Dostum'da. Şey anlamında çok genel olarak iyi bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim aslında stüdyo şeyinin. Yani benim hani session'larımda biraz böyle hani hadi abi acele edelim zaten geç kalıyoruz tadında. Söyle çık, söyle çık, söyle çık şeklinde oldu. Hı hı. Ama genel olarak bir iş nasıl yapılıyor, nasıl yapılamıyor, nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı ile ilgili bir sürü insan veri topluyor tabii ki yani.
Peki böyle.
Hiç sihirli bir şey söyleyemedim, kusura bakma.
Yo beni gayet tatmin etti.
Abi yani acayipti ya, ben böyle bir şey görmedim. Farklı bir şey
diyorduk belki. Biri topluyorduk abi kafamızda. Böyle durduk.
Gayet.
Evet yani bizim en büyük bizim avantajımız şey, buraya bizi kırmayıp gelen misafirlerimizin işte şeylerinden bu tecrübelerini ve işte hayat perspektiflerini yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu bizim çok açımızdan güzel, aşırı kıymetli bir şey. Ve işte gelen herkesin de işte stüdyo müzisyeni ise işte canlıda neler yaptın deyip hani o tarafta ne var işte, ya da sahne müzisyeni ise abi stüdyoya girince nasıl oldu falan işler. Ve sürekli oraları yakalamaya çalışıyoruz.
Anladım,
yani.
Anladım. Biz yani mesela stüdyo...
Pardon buyur. Pardon abi, buyur lütfen.
Yo. Başka yo, bir şey demeyecektim ya.
Başka bir yere çekecektim aslında. Az tamam, önce konuşulan tamam. Konu işte bu 20 yıl öncesinde birazcık daha zor şartlarda müzik yapmaya çalışan gruplar falan dedik. Geçenlerde biz bir başka bir proje için rap müzik ve trap müzik üzerine birazcık sohbet etmiştik yine bu ekiple. O zaman Doğuş sen şey demiştin mesela, adamlar aslında hani o underground tayfa senelerdir aslında işte Cubase öğrenmeye çalışıyor, işte Logic'te bir şeyler bulmaya çalışıyor, programları artık deneye yanıla bir şeyler yapınca ister istemez profesyonelleşiyor o program üzerinde. Aslında sanıyorum o işte Golden Age dediğimiz muhabbette de birazcık daha böyle zor şartlarda ve biraz daha az bulunan şeylerin içerisinde daha fazla profesyonelleşiyor insan. Şimdi popülerlik birazcık daha farklı bir şey profesyonellikten ya. Hani popülerlik evet, de aynen, birazcık aynen. daha sadece duyulmak için belki tek atımlık kurşun gibi bir durum var. Evet, ama profesyonellikte evet, öyle değil. Yani o işte pişerek bir şey olması gerekiyor. Ve o sanıyorum şu anki işte rapin de bu kadar duyulması ya da birden fazla rapçinin bu da iyiymiş ya, şu da iyiymiş, bu da güzel bir şeyler yapıyormuş falan gibi algılamamız hep onların, hı-hı, aslında böyle daha öncesinde biriktirdiği şeyler. O kullandıkları mecra şu anda tabii, yeni.
Kesinlikle, ben, kesinlikle.
O dönem festivalindeki gruplara falan ben de yetişemedim ama ablam giderdi, hı-hı, ve çok özenirdim. Böyle işte telefonluklar verilirdi falan filan, ben hep bunu
duydum. Aynen aynen.
Hani onların anlattığı anılar, o yaşadıkları ambiyans falan, biz pek denk gelemesek de yani şu anki festivallerde zannediyorum ki o tat yok çünkü.
Vallahi çok uzun zamandır bir festivale olmuyor, gitmedim yani. Yani o tat aslında biraz hani sizin ortamınızla ilgili, yani hani iyi kafa bir grupla gidiyorsan zaten eğlenirsin. Ama böyle o tadı yakalamaya çalışan organizatörler var yani, işte bu mesela milyon festler yapılıyor. Bir sürü festival, yani tekrardan o festival geleneğini yaşatmaya çalışan arkadaşlarımız var. Yani inşallah güzel yerlere doğru gider, çünkü hani müzisyen zaten hani nerede olacak yani, nerede kendini gösterecek? Tamam, tabii, bir takım sahneler var ama festivaller özellikle hani iyi dönemlerde, iyi havalarda, işte ne bileyim pandemik olmayan zamanlarda çok çok çok değerli yani. Herkes için değerli. Yeni başlayan için de, yıllardır bu işi yapan için de değerli.
Buluşma bu arada adına. Galiba bu hani demiştik ya, son işte 20-30 yıl öncesi ve bugünün arasındaki farkı. Ben şöyle düşünüyorum. 1955'lerden 60'lardan beri başlayan ve 90'lara kadar gelen bir şey var. Alt kültür oluşumu var. İşte genellikle gençler kendi habitusları içerisinde, hı-hı, gruplaşıp işte kimisi punk gruplara destek veriyor. Hı-hı. Bu sadece müziği dinleme anlamında değil. Hem o hayatı yaşıyorlar, hem tabii, işte fanzinlerini okuyorlar, alıyorlar birbirine, işte do it yourself ile bir şeyler yapıyor. İşte rockerlar işin başka bir cephesinde, ya da ne bileyim rapçiler de öyleydi. Yani onlar, evet, da farklıydı. Evet. Yani bu alt kültür mantığı maalesef bu 2000'lerde öldü ve artık yeni bir şeyler, daha bir kitle var yani, daha büyük ve daha ayrıştıracak unsurunun çok daha az olduğu daha büyük bir grup var şu anda.
Evet.
Problemi oradan buluyorum.
Evet, yani bence şöyle bir şey, yani ben kendimce böyle bir baktığım zaman şöyle bir şey görüyorum. Yani yine var belki alt kültür ama hani eskiden o alt kültür dediğimiz şeyin içi daha doluydu, yaşanmışlık anlamında, hı hı, ya da başka şeyler anlamında. Zaten şöyle bir gidişat var gibi. Ya bir takım şeyler alt kültür olarak yetişiyor. Sonra bakıyorlar ki ciddi anlamda ilgi var. Sonra o, hı, biraz popülerleşmeye başlıyor. Yani adamın parası var. Evet, hı hı, abi ben buna para yatırayım diyor. Ve o bir sektör haline geliyor. Mesela 80'lerde rock müzik böyle oldu. Evet. Ve sonra düşüşe geçti bir şekilde. Şu anda biraz sanal gidiyor. Yani takip ettiğimiz şeyler de çok böyle organik olmadığı için aslında bir şeylerin olduğunu zannediyoruz gibi geliyor bana. Ve her şeye bir nasıl diyeyim, bir başlık içerisinde koymaya çalışma durumu var. Mesela atıyorum yeni alternatif bir takım arkadaşlarımız çıktı ve dediler ki buna işte üçüncü yeniler falan. Yani öyle dediler değil mi? Öyle bir şey.
Evet evet, doğru. Üçüncü yeniler.
Yani şimdi için, öyle dediğin zaman bu çok ciddi bir beyan. Yani sen hani ikinci yenilerin kim olduğuna baktığın zaman bundan sonra gelen üçüncü yeniler kim diye bakıyorsun. Yani Allah Allah, hani burada böyle insanlar var. Acayip şairler falan filan. Burada bu insanlar... Aşağılamak için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın.
Yok, farklılar, çok farklılar.
Sadece. Evet, farklılar ama yani hani o illa öyle bir şeye kondurmak, yani bir kültür içerisine kondurmak, hı hı, gerek yok. Yani sen paylaşımını yap, o zaten gideceği yere gider yani. Böyle bir durum var aslında. Bir yere kondurmak istemekle organik olarak devam ettiği yer arasında bir fark var.
Kesinlikle.
Yani bakıyorsunuz, hı, hani evet buna böyle bir isim konulmuş, beklentimiz ne şu, ama öyle mi oluyor? Hayır. alakasız bir yere doğru gidiyor ve onun da bir kültürü var aslında.
Tabii.
Hani onu yaşamak gerekirken kafalar burayla ilgileniyor bir şekilde falan diye düşünüyorum.
Ya onların kalıcılığının aslında formülü çok basit. Yani geriye dönüp sürekli onu dinliyorsan o kalıcıdır zaten. O yüzden kült denilen şey ortaya çıkıyor.
Evet, tabii evet.
Bundan sonraki 15-20 yıl sonrasında göreceğiz. Üçüncü yenilere de o şekilde dönüp bakılıp dinlenirse, yani kesinlikle böyle olmak zorunda demiyorum. Sadece kalıcılık anlamında örnek
kesinlikle
veriyorum.
Evet. Yani orada daha fazla üretim yapan, daha dediğiniz gibi insanlara ulaşabilen insanlar kalacaklar. Yani bu etiketleme olayını aslında bu işin içerisindeki arkadaşlarımız da çok zorlanıyorlar. Çünkü bir şey yüklüyor gerçekten. Hani bu, atıyorum yani böyle bir örnek verdik. Üçüncü yeniler diye ama yani hani sen de o ekiptensin falan dediğin zaman ciddi bir sorumluluk bu yani. İşte bir şehir ozanı durumu, işte bilmem ne falan.
Tabii.
Falan.
Tabii,
ama tabii. Yani ne bileyim, hani evet şehir ozanısın, bakıyorsun yazılan şeye, hani güzel eyvallah süper de yani hani yani edebiyat denen bir şey var gerçekten yani.
Tabii
hani,
tabii kesinlikle onları da bir...
Yani şey çok farklı tabii ki, üretimler çok değerli, o ayrı bir şey. Ama bu biraz birikimle ilgili bir şey yani. Hani okuyacaksın, eski edebiyatı bileceksin, bilmem ne falan filan filan. İlla böyle çok şey olması gerekmiyor. Hani kural eskisi gibi anlat bazı şeyleri değil ama ne anlatıyorsun gerçekten yani, içerik nedir?
İşte o senden önceki kültürel mirastan haberdar olmak gerekiyor.
Yani evet. Mutlaka haberdar olanlar da vardı.
Kesinlikle.
Ama biraz erken yani bazı şeyleri böyle etiketlemek için.
Katılıyorum.
Biraz zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Evet. Bence o etiketleme iş içinde zaten bir hocam şey demişti hani. Biraz da hani toplum eğer onu etiketlemiyorsa o zaten bir satış politikasıdır. Yani işte bu Diyanar'ın müzik reyanına girdiğiniz zaman orada o CD'nin nerede duracağıdır o.
Tabii. Aynen. Öyle bir durum da var. Yani bir takım böyle stratejik şeyler de var yani. İşte kimleri dinleteceğiz, kimlere dinleteceğiz. Nerede dinleteceğiz, nerede satacağız, nasıl göstereceğiz de çok alakalı.
Yani çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İnşallah yani, güzel olmuştur.
Daha çok çok güzel oldu bence. Ben çok keyif aldım.
Ben çok güzel oldu. Aynı şeyleri. Neden ben de söylüyorum?
Ben de aynı şeyi söylüyorum. Tamam, tasından geldim sana.